Evet, birkaç ay sonra tekrar Romalılar kitabına geri döndük. Geçen hafta Noel vaazımız oldu. Ondan önceki haftalarda biliyorsunuz İsa'nın ben olanım ifadelerini inceledik. Onu da tamamladık. Evet, şimdi Romalılar 1. bölüm 18'den 23'ü okuyacağız. Evet, bugün Romalılar 1'i tamamen okuduk. Şimdi tekrar aynı bölümün birkaç ayetini okuyalım. Evet, Romalılar 1, 18'den 23'e. Haksızlıkla gerçeğe engel olan insanların bütün tanrısızlığına ve haksızlığına karşı Tanrı'nın gazabı gökten açıkça gösterilmektedir. Çünkü Tanrı'ya ilişkin bilinen ne varsa gözlerinin önündedir. Tanrı hepsini gözlerinin önüne sermiştir. Tanrı'nın görünmeyen nitelikleri, sonsuz gücü ve tanrılığı dünya yaratılalı beri onun yaptıklarıyla anlaşılmakta, açıkça görülmektedir. Bu nedenle özürleri yoktur. Tanrı'yı bildikleri halde onu Tanrı olarak yüceltmediler. Ona şükretmediler. Tersine düşüncelerinde budalalığa düştüler. Anlayışsız yüreklerini karanlık bürüdü. Akıllı olduklarını ileri sürerken akılsız olup çıktılar. Ölümsüz Tanrı'nın yüceliği yerine ölümlü insana, kuşlara, dört ayaklılara, sürüngenlere benzeyen putları yeğlediler. Evet, Tanrı'nın yaşayan sözünü dinlediniz. Evet, bu söz ebediyen ayakta duracak, ebediyen geçerliliğini sürdürecek bir sözdür. Evet, burada iyi bir haber duyuyoruz. Hatta muazzam bir haber duyuyoruz. Tanrı'nın doğruluk armağanını açıklamış olduğunu görüyoruz. Tanrı doğruluk armağanını açıkladı ve biz imanla doğruluk armağanını aldığımızda Tanrı'yla doğru bir ilişkiye giriyoruz arkadaşlar. İmanla doğruluk armağanını aldığımızda Tanrı'yla doğru bir ilişkiye giriyoruz. Tanrı'yla başka bir şekilde ilişkiye giremezsiniz. Ya iman yoluyla Tanrı'ya iman edip bu doğruluğu alacaksınız. Yani İsa'nın doğruluğu sizin doğruluğunuz sayılacak. Ve sizin günahınız onun günahı sayılacak. Mesih bu nedenle çarmıha gerildi. Sizin günahınızı üzerine yüklendi. Biz bu nedenle kutsal kitapta İsa'ya Tanrı'nın kuzusu dendiğini görüyoruz. Evet, İsa Mesih Tanrı'nın kuzusudur, Tanrı'nın fısıh kuzusudur, kurban kuzusudur ve bu kurban kuzusu bizim günahımızı üzerine yüklenmiştir. Bizim için ölmüştür, gömülmüştür ve üçüncü gün ölümden yaşama geçmiştir ve bu şekilde bizlere kendi doğruluğunu vermiştir. Onun doğruluğu bizim doğruluğumuz sayılırken bizim günahımız onun günahı sayılmıştır. İşte iyi haber, işte muazzam haber budur arkadaşlar. Onun doğruluğu açıklandı ve Tanrı'nın doğruluğu Rab İsa Mesih'te açıklandı. Kardeşler, şimdi aslında sorulması gereken soru şu. Doğruluğa neden ihtiyacımız var? Neden böyle bir ihtiyacımız olsun? İsa Mesih'ten ayrı bir şekilde Tanrı'yı arıyorsak, Tanrı'yla yanlış bir ilişki içerisindeyiz. Eğer Tanrı'yı Mesih'siz arıyorsanız bulamazsınız. Mesih'siz Tanrı, İsa Mesih olmadan Tanrı'ya ulaşmanız imkansız. Pavlus'un 17. ayetteki Tanrı'nın doğruluğuyla 1.18 ayetindeki Tanrı'nın gazabı arasındaki zıtlığı görüyorsunuz. Ve Romalılar 1.18'den 3.20 ayetleri arasında, 1.18-3.20 ayetleri arasında Pavlus bize 1.17'de ve 3.21'de bahsedilen müjdede insanlığın Tanrı'nın doğruluğunun açıklanmasına olan ihtiyacını açıklıyor. Evet. Müjdenin bu iki güzel ifadesi arasında günahımızın çirkinliğini bizlere açıklıyor. Sadece imanla aklanmanın bu kadar gerekli olmasının nedeni de işte budur. Öyleyse Tanrı'nın doğruluğuna ihtiyaç duymamızın nedeni nedir? Neden bu doğruluğa, böyle bir doğruluğa, doğrudan Tanrı'nın doğruluğuna ihtiyaç duyuyoruz? Biz kendimiz bunu üretemiyor muyuz? Tabii ki kendimiz, kendi kendimize bu doğruluğa ulaşamıyoruz. Öyleyse Tanrı'nın doğruluğuna ihtiyaç duymamızın nedeni nedir? Evet, yanıt, Tanrı'nın doğruluğu bizi Tanrı'nın inançsızlığımıza, yani tanrısızlığımıza ve haksızlığımıza karşı olan gazabından kurtarıyor. Tanrı'nın doğruluğu bizi kendi günahımızdan aslında kurtarıyor. Tanrı'ya olan inançsızlığımızdan, tanrısızlığımızdan, ona yaptığımız haksızlıktan kurtarıyor. Bizi bir cezadan kurtarıyor. Bu arkadaşlar, İsa Mesih'in doğruluğu bizi aslında Tanrı'dan kurtarıyor. Tanrı'nın öfkesinden, Tanrı'nın günah olan öfkesinden kurtarıyor. Evet, yanlış duymadınız. İsa Mesih bizi Tanrı'dan kurtarıyor. İsa Mesih bizi Tanrı'nın gazabından kurtarıyor. Romalılar 1:18-23 ayetlerinde Tanrı ile olan ilişkimizdeki tanrısızlığı ve doğruluğu, yine Romalılar 1:24-32 ayetlerinde ise komşularımızla olan ilişkimizdeki tanrısızlığı ve doğruluğu görüyoruz. Aslında tanrısız ve haksız putperestliğimiz, tanrısız ve haksız bir ahlaksızlığa da yol açıyor. Eski bir Yahudi özdeyişinin dediği gibi, yine Apokrif'te Süleyman'ın bilgeliği 14:27'de şöyle diyor: çünkü adı konmamış putlara tapmak bütün kötülüklerin başlangıcı, nedeni ve hatta sonudur diyor. Bugün size Romalılar 1:18-23 ayetlerini biraz daha açmak istiyorum ve bunu genelde yapmadığım bir şekilde yapacağım, bir cümle söyleyeceğim ve bu cümleyi daha sonra sizlere açacağım. Bu bölüm tabi uzun bir cümleyle açıklamak ve sonra geri dönüp o cümleyi size açıklamak istiyorum. O cümle de şu: Tanrı toplumları putperestliğe teslim ederek Tanrı bilgisini bastıran insanlığa karşı gazabını açığa vurmaktadır. Evet, Tanrı toplumları putperestliğe teslim ederek Tanrı bilgisini bastıran insanlığa karşı gazabını açığa vurmaktadır. Evet, Tanrı gazabını gösteriyor. Tanrı gazabını açığa vuruyor arkadaşlar. Kardeşler, etrafınıza baktığınızda tabii bazen mutlu, bazen mutsuz insanları görüyorsunuz ama bazen böyle şehir şehir dolaştığınızda, hatta ülke ülke dolaştığınızda şey diyorsunuz: ya bu ülkedekiler daha mutlu, bu ülkedekiler biraz daha mutsuz diyebiliyorsunuz. İşte Türkiye'yi dolaştığınızda da İzmir'de biraz daha insanların daha neşeli olduğunu görüyorsunuz. Bütün Türkiye ile karşılaştığınızda, belki güneşidir, belki şehrin güzelliğidir, belki insanların kültürüdür, bilemiyorum. Ama yani İzmir'in sahillerini görüyorsunuz, mutlu insanlarını görüyorsunuz, gün batımını görüyorsunuz. Yani buranın yaşanılacak bir şehir olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Evet, bu bütün bu yaşamın güzellikleri, İzmir'in güzellikleri karşımızdayken Pavlus'un şu sözleri gözümüze çarpıyor. Pavlus, haksızlıkla gerçeğe engel olan insanların bütün tanrısızlığına ve haksızlığına karşı Tanrı'nın gazabı gökten açıkça gösterilmektedir diyor. Evet, böyle diyerek Tanrı'nın gazabının açıkça ortaya çıktığını görmemiz gerektiğini söylüyor. Tanrı'nın gazabı, Tanrı'nın günaha olan öfkesi açıkça belirdi, açıkça bizlere gösterildi. Bunları görmemiz gerekiyor. Bunu görmemiz gerektiğini bizlere söylüyor. Bugün Tanrı'nın gazap dolu, öfkeli bir Tanrı olduğunu söyleseniz, bundan bahsetseniz insanları incitirsiniz, değil mi? Tanrımız öfke dolu bir Tanrı'dır. Tanrımız gazap dolu bir Tanrı'dır dediğiniz zaman ya nasıl ya, Tanrı nasıl böyle öfke Tanrısı olur? Biz Tanrı'nın İncil'de, kutsal yazılarda Tanrı'nın sevgi tanrısı, merhamet tanrısı, buna benzer işte şefkat dolu bir tanrı olduğunu söylemiyor muyuz? Neden öfke dolu olduğunu söylüyoruz? Ne yazık ki tabii bazıları belki de hani babalarından, babalarının öfkesini hatırlıyor olabilir. Bazılarının babaları kendilerine bir öfke göstermiş olabilir. Öfkeyi bu şekilde tanımlıyor olabilirler. Belki okulda bir öfke görmüşsünüzdür. Öfkeyi farklı bir şekilde görmüşsünüzdür. İşte bundan dolayı öfke kelimesini duyduğunuzda işte Tanrı nasıl olur da işte benim babam gibi, benim komşum gibi böyle öfkeli olabilir diyebilirsiniz. Ancak Tanrı'nın gazabı, Tanrı'nın öfkesi babalarımızda veya komşularımızda veya yaşamımızda gördüğümüz böyle öfkeden deliye dönme durumu değil. Tanrı'nın gazabı, Tanrı'nın günaha karşı duyduğu kutsal hoşnutsuzluk ve dolayısıyla Tanrı'nın cezalandırıcı adaletidir. Bugün bazı insanlar da Tanrı'nın gazabını saldırgan buluyor. Çünkü Tanrı'yı sadece bir niteliğinin merceğinden görmek istiyorlar. Yani onlara göre Tanrı sevgidir. Tanrı sevgiyse sevgiyle alakalı işler yapar. Mesih'in yeryüzüne gelip bizleri kurtarmak için çarmıha kadar gitmesi sadece sevgisinden kaynaklanıyor. Sevgi ve merhamet onun şefkatiyle alakalı deyip Tanrı'nın gazabı konusuna kesinlikle girmiyorlar. Hatta bazıları işte Tanrı sizi seviyor ve yaşamınız için harika bir planı var. Ya da işte Tanrı sizi seviyor, biz de sizi çok seviyoruz, biz de sizi sevdiğimiz için işte size İncil veriyoruz, işte size kiliselerimizin kapısını açıyoruz, buyurun gelin Tanrı'nın sevgisini işitin diyorlar. Ama iyi haberi işitmeden önce kötü haberi duymanız lazım. Çok kötü bir haber vereceğim. Tanrı hepinizi cezalandıracak. Hepinizi cezalandıracak. Her birinizi, her biriniz Adem'in günahından dolayı, günahkarsınız. Günahınızdan dolayı bu cezayı almak zorundasınız. Günahın cezası ölümdür. Ama ölüme kadar da birçok hastalıktan geçeceksiniz, birçok sıkıntıdan geçeceksiniz. Ölümden sonra da bu ceza bitmeyecek. Çünkü ölüm bitiş değil. Ölüm başka bir başlangıçtır. Mesih geldiğinde o yargı günü diriltileceksiniz ve yargılanacaksınız. Ve Mesih sizleri bu şekilde o yargı gününden sonra sizlere iki çeşit sonsuz yaşam verecek. Mesih'e iman ediyorsanız eğer onunla birlikte sonsuz yaşam, Tanrı ile birlikte sonsuz yaşam, eğer iman etmiyorsanız yine şeytan ve onun melekleri yani cinlerle birlikte sonsuz yaşamınızı sürdüreceksiniz. Sonsuz bitiş yok. Evet, Tanrı sizi seviyor, sizin için harika bir planı var diyenler Tanrı'nın günaha karşı olan gazabını anlatmıyorlar. Sevgili kardeşler, eğer gazap yoksa, eğer öfke yoksa Tanrı'da sevgi de olmaz. Evet, yanlış duymadınız. Eğer gazap yoksa, eğer Tanrı'nın öfkesi yoksa Tanrı'nın sevgisi de olamaz. Tanrı'da sevgi olamaz. Evet, yanlış duymadınız. Eğer Tanrı'nız yalnızca sevgiden ibaretse bahsettiğiniz şey Tanrı değil bir puttur. Siz bu puta sevgi putu diyebilirsiniz. Sevgi dini diyebilirsiniz. Hristiyanlık saf bir sevgi dini değildir. Hadi birbirimizi sevelim, işte neşeyle eğlenelim, yaşayalım, gidelim. Dini değildir. Böyle bir inancımız yok. Tabii ki Tanrı sevgidir diyoruz. Ama bunu mutlaka anlatıyoruz. Tanrı'nın günahtan neden nefret ettiğini açıklıyoruz. Bunu açıkladıktan sonra İyi haberi veriyoruz. Arkadaşlar, çevrenizdeki birçok kilisede, bazı kiliselerde İsa Mesih'in müjdesi verilirken Tanrı'nın öfkesinden hiç ama hiç bahsedilmiyor. Mesih'in çarmıha çektiği acıların sebeplerinden söz edilmiyor. İnsanın günahının yargılanacağı ve günahkarların ne kadar ağır bir ceza alacakları anlatılmıyor. Böylece insanlar öfkesi olmayan bir Tanrı'nın günahı olmayan insanları çarmıha olmayan bir Mesih'in hizmetleriyle yargısı olmayan bir krallığa getirdiğini düşünüyorlar. Düşünün, insanlar kiliseye geliyorlar ve bir yargı işitmiyorlar. Tanrı'nın onları yargılayacağını duymuyorlar. Güzel ilahiler söylüyorlar, güzel eğlenceli bir zaman geçiriyorlar. Dua da ediyorlar, ilahiler de söylüyorlar, vaaz da dinliyorlar. Sevgi Tanrısı, şefkat dolu Tanrı durumunda odaklanıyorlar. Ama Tanrı'nın günah olan öfkesini işitmiyorlar. Ancak Pavlus bu gazabın açığa çıktığını, yani şimdiki bir gerçeklik olduğunu söylüyor. Pavlus 18. ayette Romalılar 1.17'de Tanrı'nın doğruluğu için kullandığı aynı fiili şimdiki zamanda kullanıyor. Bu Tanrı'nın gazabının sadece gelecekle ilgili bir şey olmadığı anlamına geliyor. Pavlus Romalılar 2.5'te gazap gününden söz etmeye devam ediyor ve başka bir yerde de gelecek gazaptan bahsediyor. Tanrı'nın gazabı aynı zamanda şimdiki ve içinde bulunduğumuz şu anki bir şeydir. Yine Heidelberg Kateşizmi Tanrı'nın gazabının bu iki açıklamasını şöyle özetliyor. Adil bir yargıç olarak günahımızı şimdi ve sonsuzlukta cezalandırır diyor. Evet, ve Tanrı bu gazabı sadece böyle sağda solda günahkar olan bireylere karşı değil, insanların tüm tanrısızlığına ve haksızlığına karşı açığa vurmaktadır. Evet, insanların tüm tanrısızlığına ve haksızlığına karşı açığa vuruyor. Şimdi bu tabii çoğuldur. İsa Mesih'in dışında kalan insanlık anlamına gelir. Tüm insanlıktan bahsettiğini görüyoruz. Aynı zamanda böyle bizimki gibi toplumlar anlamına da geliyor. Bu sadece Türkiye'nin batısındakilere, Türkiye'nin doğusundakilere, güneyindekilere, kuzeyindekilere değil, bize de söyleniyor. Evet, sevgili kardeşler, Tanrı gazabını açığa çıkarıyor. Bizlere gösteriyor bu gazabı. Ve bunu bilgisini bastıran insanlığa karşı yapıyor. İsa kendisine iman etmezsek şimdiden mahkum edilmiş olacağımızı ve Tanrı'nın gazabının üzerimizde olacağını söylüyor. Evet, Pavlus burada insanlığın ve toplumların haksızlıklarıyla gerçeği bastırdıklarını söylerken bunun nedenini açıklıyor. Çocuklar havuza girdiğimizde bazen böyle baloncuklar çıkıyor değil mi? Veya böyle jacuzziye girdiğinizde baloncuklar çıkıyor. Nerede çocuklar? Evet. Bu baloncukları hiç böyle tutmaya çalıştınız mı? Başarılı oldunuz mu? Bazen yakalıyorsunuz, itiyorsunuz, böyle elinizden kaçıyor. Mutlaka bir yolunu bulup yukarı doğru çıkıyor değil mi? Yani jacuzzi'de böyle içeri bir gözlükle, su gözlüğüyle baktıysanız görürsünüz. Sadece orada değil, küvetinizde de bizim çocuklar yapıyordu küçükken. Baloncukları durdurmaya çalışıyorlardı havuzda, işte jacuzzi'de. İşte yakaladım derken sonunda kaçırıyorlardı. Yukarı çıkıyordu bu baloncuklar. Evet, bir deneyin isterseniz evinize gittiğinizde çocuklar. Bir bakalım, başarılı olursanız arayın beni. Ama büyük ihtimalle olamayacaksınız. Mutlaka daha önce denemişsinizdir. Ben de denedim, başaramıyoruz. Değil mi? Bu imkansız. İsterseniz deneyebilirsiniz ama baloncuklar her zaman yukarı çıkmayı başarıyorlar. Bir şekilde kendilerini yukarı doğru atıyorlar. Bu tanrısızların, imansızların Tanrı hakkında sahip oldukları bilgiyle yaptıkları şeye benziyor. Onlar da tanrısız kişiler de Tanrı hakkındaki bilgiyi bastırıp duruyorlar. Aynen jacuzzi'deki baloncukları bastırmak gibi bastırıyorlar ama başarısız oluyorlar. Bilginin yüreklerinden kafalarına çıkmasını ne kadar engellemeye çalışsalar da çalışıp duruyorlar ama eninde sonunda kafalarına bu bilgi ulaşıyor ve onları mahkum ediyor ve onları suçluyor. Doğada Tanrı'nın var olduğunu öyle ya da böyle mutlaka görüyorlar, mutlaka anlıyorlar, seziyorlar, hissediyorlar veya buna göre hayatlarına bir düzen veriyorlar. Mezmurlara göre aptal kişi veya ahmak kişi Tanrı yoktur der. Ve kendi haksız davranışları hakkında Tanrı nasıl bilebilir diye sorarak kendi kendisini kandırır. Ama Tanrı biliyor. Ve inanmayan kişi de Tanrı'nın bildiğini biliyor. Bir insan Tanrı'nın varlığını neden inkar etsin ki? Evet, bir insan Tanrı'nın varlığını neden inkar etsin? Hissediyor, biliyor, böyle bir Tanrı'nın varlığını görüyor, anlıyor ama inkar ediyor. Neden inkar etsin? Kilisenin yetiştirdiği azizlerden olan Agustinus şöyle diyor. Tanrı'nın olmamasından çıkarı olan biri dışında hiç kimse Tanrı'yı inkar etmez. Tanrı'nın olmamasından çıkarı olan bir kişi dışında hiç kimse Tanrı'yı inkar etmez. Evet, inanmayan kişi hangi gerçeği bastırıyor? İnanmayan kişi, inançsız veya tanrısız kişi hangi gerçeği bastırıyor? 1.19.20'de şöyle diyor. Çünkü Tanrı'ya ilişkin bilinen ne varsa gözlerinin önündedir. Tanrı hepsini gözlerinin önüne sermiştir. Tanrı'nın görünmeyen nitelikleri, sonsuz gücü ve tanrılığı dünya yaratılalı beri onun yaptıklarıyla anlaşılmakta, açıkça görülmektedir. Bu nedenle özürleri yoktur, bu nedenle hiçbir mazeretleri olamaz. Evet, yaratılışta Tanrı'nın genel vahiy dediğimiz bir şey var. Vaftiz dersindekiler genel vahiy ve özel vahiy konusunu işledik değil mi? Genel yaratılışta genel vahiy dediğimiz bir şey var. Genel vahiy Tanrı'nın varlığını ve gücünü ortaya koyuyor. Tanrı'nın varlığını görüyoruz. Tanrı'nın yaratılıştaki gücünü görüyoruz. Türkçe çeviride orijinal Grekçe metinde olduğu kadar açık olmasa da güzel bir tezat da görüyoruz. Tanrı'nın görünmeyen nitelikleri açıkça görülmektedir. Yani onun görünmez nitelikleri açıkça algılanmaktadır diyor Grekçesine baktığınızda. Evet, Tanrı'nın görünmeyen nitelikleri açıkça algılanıyor, açıkça görülüyor. 20. ayet. Onun görünmezliği artık görünür kılınmıştır. Tanrı'nın görünmezliği görünürdür. Evet, gökler Tanrı'nın yüceliğini bildirir diyor Mezmur 19.1. Yaratılış gün be gün Tanrı'nın varlığını duyurur. Amos peygamber de şöyle diyor. Ülker ve Orion takım yıldızlarını yaratan, zifiri karanlığı sabaha çeviren, gündüzü geceyle karartan, deniz sularını çağırıp yeryüzüne dökenin adı Rab'dir, Yahve'dir diyor. Büyük ünlü Romalı filozof ve politikacı Cicero'nun dediği gibi o halde tanrıların var olduğu o kadar açıktır ki bunu inkar eden bir adamın aklı başında olduğuna pek inanmam diyor. Ve şöyle devam ediyor. Aklı başında herhangi bir insan yıldızların bir şekilde gruplanmasının ve göklerin bu muazzam düzeninin atomların tesadüfen ve rastgele sağa sola akıp gitmesinden kaynaklanmış olabileceğini düşünebilir mi diye soruyor. Ancak yaratılış düzenindeki bu tanrı bilgisi kurtarıcı tanrı olarak değil, yaratıcı tanrı olarak karşımıza çıkıyor. Burada tanrı yargıç tanrıdır. Baba tanrı olarak değil, yargıç tanrı olarak karşımıza çıkıyor. Burada tanrı yasadır, lütuf değil. Burada tanrı yasasını konuşturuyor. Evet, buradaki tanrı yasa tanrısı, müjde tanrısı değil. Amacı öldüğümüzde ve onun mahkemesi önünde durduğumuzda insanlığı mazeretsiz, özürsüz bırakmaktır. 20. ayette açıkladığı gibi. Evet, başka bir deyişle bazı popüler evanjeliklerin söylediklerinin aksine Yıldızlarda müjde yoktur. Bazıları zodyakta bile müjde açıklanmaktadır diyor. Evet, zodyaktaki yıldızlarda müjde yoktur. Yıldızlar bize kurtuluş bilgisini vermiyorlar. Tanrı'nın lütfunun özel ifşası sadece ve yalnızca İsa Mesih'tedir. Sadece ve yalnızca İsa Mesih'te Tanrı'nın lütfunu görüyoruz. Onun doğruluğu bizim doğruluğumuz oldu ve o çarmıhta Tanrı'nın gazabıyla cezalandırıldı. Bu gazabı hak edenler bizlerdik. Bu gazap, Tanrı'nın gazabı bizim üzerimize gelmesi gerekirken Rabbimiz İsa Mesih'in üzerine geldi. Rab İsa Mesih, yani Tanrı'nın ta kendisi insan olup beden aldı, aramızda yaşadı. Bizler için yasayı tam olarak yerine getirdi ve çarmıha kadar itaat edip çarmıhta bizim günahımızı üzerine yüklenip öldü. Ve işte orada Tanrı bilgisini bastıran insanlığa karşı Tanrı'nın gazabı açığa çıktı. Tanrı gazabını çarmıhta Mesih'in üzerine yükledi. Evet, Mesih bizim çekmemiz gereken, bizi hedefleyen gazabın hedefi oldu. Ve artık bizim suçumuz onun üzerine yüklendiğinden, bizim acımız onun tarafından çekildiğinden, bizim ölümümüz onun tarafından ölündüğünden artık bizim bunları çekmemize gerek kalmadı. Biz artık son düşman olan ölümü yaşadıktan sonra, öldükten sonra Mesih'i göreceğiz. Evet, Mesih gelecek ve bizler diriltileceğiz, onu yüz yüze göreceğiz ve yargılanmayacağız. Çünkü bizim yargımız çarmıhta ödendi. Bizim fidyemiz çarmıhta ödendi. Eğer bugün Mesih'i tanımıyorsanız bu fidye acaba sizin için de ödendi mi? Bunu mutlaka sorun. Bunu mutlaka kutsal yazıları açıp okuyun ve bulun. Evet, asıl soru şu. Tanrı'nın gazabı şu anda insanlığın üzerine nasıl geliyor? Vahiy kitabı uzun yıllar önce Vahiy kitabı üzerine çalışmıştık. Tanrı'nın gazabının şu anda kıtlıklar ve savaşlar yoluyla insan ırkının üzerine damla damla döküldüğünü ve gelecek olan tam yargı tufanının uyarısını yaptığını görmüştük. Özellikle Vahiy 16. bölümde. Ancak gazabının şu anda açığa çıkmasının başka bir yolu daha var. Toplumların putperestliğe teslim edilmesi. Evet, toplumlar, uluslar, milletler grubu veya onların kurdukları gruplar putperestliğe teslim edildi. Ülkeler bir gün Mesih'e dönecek. İşte İngiltere yeniden Hristiyan bir millet olacak. Almanya Hristiyan bir devlet olacak. Yunanistan öyle olacak. Türkiye böyle olacak. İran şöyle olacak demeyin. Bütün uluslar putperestliğe teslim edildi. Toplumlar putperestliğe teslim edildi. Evet, Tanrı gazabını bu şekilde açıklıyor. Tanrı gazabını bu şekilde bizlere gösteriyor. Evet, kültürlerimizde hepimizin tapınmaktan suçlu olduğu en büyük putlarımız neler bir düşünün. Acaba benim putlarım neler diye bir düşünün. Veya şey de diyebilirsiniz, benim hiçbir putum yok, hiç de olmadı diyebilirsiniz. Belki de bu şekilde kendinizi kandırıyor da olabilirsiniz. Evet, putperestliği genellikle böyle küçük heykeller olarak düşündüğümüzü biliyorum. Yani putperestlik sadece öyle küçük heykeller veya büyük heykeller değil. Ancak bir put bir fikir de olabilir. Put Tanrı'nın yanında ya da Tanrı'nın yanında ya da Tanrı'nın yerine hizmet ettiğiniz herhangi bir şey olabilir. Heidelberg Kateşizmi'nin 95. cevabında bunu görüyoruz. Tanrı'nın yerine hizmet ettiğimiz herhangi başka bir şey. En büyük putlarımızdan birisi zevktir. Zaman geçirmek için yaptığımız bir şeydir belki de. Ne yapıyorsunuz? Zamanınızı nasıl geçiriyorsunuz? Bu zevklerinizi nasıl besliyorsunuz? Evet, en büyük putlarımızdan biri zevktir. Yeryüzündeki kültürler insanlığı cinsellikle tanımlıyor. Seks put haline gelmiş durumda. Mutlaka, hatta özgürsünüz, istediğiniz gibi hareket edebilirsiniz deniliyor. Kutsal yazıların öğretisine rağmen, kutsal yazıların buna karşı söylediği birçok şeye rağmen seks artık bir put haline getirilmiş durumda. Sadece bu dönemde mi? Hayır, geçen yüzyıllarda da seks putlaştırılmış durumdaydı. Yarın da aynı şey, aynı durumda olacak. Buna her zaman hazır durumda olmamız gerekiyor. Seksin putlaştırıldığını görmemiz gerekiyor. Evet, yeryüzündeki kültürler insanlığı maalesef bununla tanımlıyorlar. Zevkleriyle veya zevklerini nasıl tatmin ettikleriyle tanımlıyorlar. Bir başka büyük putumuz da güçtür. Bir şekilde siyasi güç elde edenler nerede olurlarsa olsunlar koltuklarını bırakamıyorlar. Bu gücü çok seviyorlar ve bu güce sımsıkı tutunmaya devam ediyorlar. Güç tatlı geliyor. Büyük idollerimizden, büyük putlarımızdan bir diğeri de mallarımız, mülklerimiz, biriktirdiklerimiz, elde ettiklerimiz veya elde etmek için her şeyimizi verebileceğimiz şeyler. Evet, mal ve mülk. Her şeyi istiyoruz, bugün istiyoruz, hemen istiyoruz. Yoksa borca giriyoruz ve bu şeye hemen sahip oluyoruz. Evet, neden böyle davranıyoruz? Pavlus'un tekrar tekrar söylediği gibi putperestliğimiz Tanrı'ya şükretmememizden kaynaklanıyor. Tanrı'ya şükretmiyoruz ve bu bir put haline geliyor bizim için. Putperestliğimiz Tanrı'ya şükretmememizden kaynaklanıyor ve onun yerine benlik sevgimizi korumaya devam ediyoruz. Benlik, arkadaşlar, benlik en büyük puttur. Tanrı dünyayı bencilliği içinde hizmet etmek istediği günahlara terk ederek dünyaya olan gazabını gösteriyor. Sizleri o putlara terk ediyor. Sizleri putperestliğe terk ediyor. Kendisine açıkladığı halde putperest kalmanıza izin veriyor. İşte bu şekilde gazabını gösteriyor. Önümüzdeki pazar Romalılar 1:24-32 ayetlerine geleceğiz. Ama 24, 26 ve 28. ayetlerin hepsini nasıl Tanrı onları teslim etti dediğine dikkat edin. Tanrı onları putperestliklerine, Tanrı onları ahlaksızlıklarına, Tanrı onları tanrısızlıklarına, haksızlıklarına terk etti. Rab sizleri terk etmesin. Rab sizleri putperestliğinizle bırakmasın. Hatta Rab sizi size terk etmesin. Rab sizi size bırakmasın. Aman özellikle size bırakmasın. Rab aynen çarmıhta yaptığı gibi aktif bir şekilde sizin kurtuluşunuzu elinde tutuyor zaten. Ama bunu tutmaya devam etsin. Evet, Tanrı onları putperestliklerine teslim etti dediğine dikkat edin. Tanrı tüm ulusları benliğin putperestliğine teslim etmiştir. Bütün uluslar bu benlik putperestliğine tutunarak her bir günahı işliyorlar. Bu günah güç olabilir, seks olabilir, zevk konusu olabilir, mal mülk konuları olabilir. Hatta bunlardan doğan belki diğer hissiyatlar olabilir. Belki ırkçılık olabilir. Belki ultra milliyetçilik olabilir. Bütün bunlara sizi terk ediyor Rab. Bütün bunu putperestlik olarak görüyor ve kendisine dönmeniz için size bir çağrıda yapıyor. Bir çağrı yapıyor ve bu çağrıyı Mesih'in doğruluğunu göstererek yapıyor. Mesih'in doğruluğuna bakın arkadaşlar. başka yani malınız, mülkünüz, zevkleriniz veya gücünüz beni ilgilendirmiyor. Bütün bunlar putperestliktir. Mesih'in doğruluğuna bakın. Mesih size kendi doğruluğunu verirken siz hala sımsıkı bu tutsaklığa bağlı kalmaya devam etmeyin. Putperestlik tek gerçek Tanrı'ya tapınmayı reddetmektedir. Tanrı'yı bildikleri halde, 21. ayet, Tanrı'yı bildikleri halde onu Tanrı olarak yüceltmediler, ona şükretmediler, tersine düşüncelerinde budalalığa düştüler, anlayışsız yüreklerini karanlık bürüdü, diyor. Evet, Tanrı kendisine giden yolu aydınlattı. Ama biz onu dinlemedik ve bunun yerine kestirmeden gitmeye çalıştık ve yoldan çıkıp karanlığa gömüldük. Bu karanlığa öyle bir saplandık ki kendi kendimizi bu karanlıktan çıkaramıyoruz. Günahımızdan dolayı bataklığa saplandık. Ve artık orada birisinin bizi kurtarmasını bekliyoruz. Kaybolduk. Kaybolduk. Evet, putperestlik kendine tapınmaktır. Bu yüzden düşünmeleri boşa giden ve yürekleri kararanlar da bilge olduklarını iddia ettiler. Ama bunun yerine aptallaştılar, ahmaklaştılar. Akıllı olduklarını ileri sürerken akılsız olup çıktılar, diyor 22. ayet. Evet, akıllı yani bilge olduğunu iddia ederken akılsız oldular. Evet, bu şeytanın Adem ve Havva'ya iyi ile kötülüğü bilme ağacından yemeleri halinde bilge olacaklarını iddia etmesini anımsatmıyor mu? Eğer iyiliği ve kötülüğü bilme ağacının meyvesinden yersen her şeyi bileceksin. Gözlerin açılacak. Bilgiyle dolacaksın. Bunu hatırlatmıyor mu bize? Pavlus'un burada söylediği cümle. Ama Pavlus'un başka bir yerde söylediği gibi dünya bilgelik aracılığıyla Tanrı'yı tanımadı. Ve bilge filozoflar olarak 23. ayette ölümsüz Tanrı'nın yüceliğini ölümlü insanlara, kuşlara, hayvanlara ve sürünen şeylere benzeyen görüntülerle değiştirdik, diyor. Bir görüntü, başka bir görüntü koyduk, başka bir şekil koyduk. Güç koyduk, zevk koyduk, mal, mülk koyduk. Doğamız gereği dindarız. İnsan dindardır. Ateist olduğunu söyleyen de bir şekilde bazı şeylere tutkundur ve dindar bir şekilde o tutkularını gerçekleştirir. Doğamız gereği yapıyoruz bunu. Doğamız gereği dindarız. Tanrı bizi tapınmamız için yarattı. Bu asıl amacı çarpıttık ama hala bu amaç orada duruyor arkadaşlar. Tapınmak için yaratıldık. Tanrı'ya ibadet etmek üzere yaratıldık. Ve bu yaratılış amacımız bir yere gitmedi. Her insan için geçerli bu. Bir şeye tapınmalıyız. Gerçek Tanrı'ya tapınmıyoruz. Ve bu yüzden bu selfie kültüründe kendimize tapınıyoruz. Selfie derken sadece telefonla yaptığımız selfie'den değil ama tapınma selfie'leri yapıyoruz. Geçenlerde birisi ben kendi tapınmamı yaparım, ben kendi tapınmamı evimde yapar geçer giderim diye bir mesaj atmış. Yapamazsınız. Zaten yapıyorsunuz. Zaten hani Mesih'e o şekilde tapınamazsınız. Ben kendi tapınmamı kendi evimde yapar halleder geçer giderim değil. Hristiyan ibadeti toplu ibadettir. Tabii ki özel ibadet olabilir. Tabii ki evinizde ibadet edebilirsiniz. Ama burada topluca, cemaatçe birlikte ibadet ederiz. Ve hep birlikte bu liturji, bu ayin içerisinde Rabbim komünyon sofrasına gelir. Bu şaraptan, bu ekmekten alır. Ve kutsal ruhun bizleri güçlendirdiğini görürüz. Ama bu selfie kültüründe artık bir şekilde kendi putlarımızı üretmeye devam ediyoruz. Martin Luther şöyle diyor: İnanmayanlar Tanrı'nın kutsallığına dokunmadan tapınmazlar. Tanrı'yı değiştirip kendi arzu ve ihtiyaçlarına göre ayarlamışlardır. Herkes kendisine hitap eden kişide tanrısallığı görmek ister. Evet, Luther iyi ifade etmiş bunu. Tanrı toplumları putperestliğe teslim ederek Tanrı bilgisini bastıran insanlığa karşı gazabını göstermektedir. Gazabını açığa vurmaktadır. 18. ayeti tekrar okuyorum. Haksızlıkla gerçeğe engel olan insanların bütün tanrısızlığına ve haksızlığına karşı Tanrı'nın gazabı gökten açıkça gösterilmektedir. Çünkü Tanrı'ya ilişkin bilinen ne varsa gözlerinin önündedir. Tanrı hepsini gözlerinin önüne sermiştir. Evet, Tanrı bizi tanrısızlığımız, dinsizliğimiz, inançsızlığımız ve haksızlığımız içinde kendi halimize bıraktı. Bize bıraktı. Evet, onun gazabından bu şekilde kurtulamayız. Kendi kendimize Tanrı'nın günaha karşı öfkesini öteleyemeyiz. Veya kendimizi kurtaramayız. Evet, Tanrı eğer Tanrı'nın böyle bir gazabı varsa nasıl kurtulabiliriz? Tanrı'nın gazabından nasıl kurtulabiliriz? Oğlu İsa Mesih'in doğruluğu bunun için tek yoldur. Eğer Rab İsa Mesih'in doğruluğu sizlere verilmişse Tanrı'nın gazabı üzerinizde olmayacak. Bu dünyadan geçişin ve Tanrı'nın yargı kürsüsünün önünde duruşunuzun tek ama tek yoludur. Arkadaşlar, kendinizi İsa Mesih'e teslim edecek misiniz? Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla. Amin.